Ayrım 9.
Sonra denizin derinliklerinden bir takım gürültüler, hafif bir gökyüzü altındaki havadan da anlaşılmaz sesler gelir. Senin o adaya vardın mı, yumuşacık, sıcacık orkidelerle, taç yapraklarını kadın dudakları gibi yara aralamış, güzel, acayip çiçeklerle dolu bulursun. Evet, kadın dudakları gibi ama ağızlarından ses çıkmaz. 100 metre yükseklikten boşanan bir çağlayan vardır. Gümüş işlemeli, kocaman bir yeşim taşı parçası gibi. Kayalar arasında binlerce yaban arısı yaşar. Arada bir de ağaçlardan şişko karınlı Hindistan cevizlerinin düştüğü duyulur. Aklar giyinmiş bir uşağı buyurursun. Üzerinden mısır koçanı kadar dolgun, ağır püsküller sarkan bir hamak gerer sana. Başın, ayakların yukarıda yatarsın. O hafifçecik havada arıların vızıltısını, gümüş köpüklü çağlayanın şırıltısını dinlersin. Uyku basıncaya kadar. Çalışılabilir mi orada? Elbette. Boş durulur mu hiç? Resim bezini hurma ağacına asarsın. Papağanlar eleştirmelerini yaparlar. Canını sıktılar mı, olgun bir Hint kirazı atarsın onlara. Yere düşünce bir topak kaymak gibi ezilir. Böyle binlerce yer var Mesi. Gidelim gör bak. Bu anlattığım pek hoşuma gitmedi. İnsan orada tembelleşir. Başkasına anlat. Ölü bir büyük kente ne dersin? Evleri kızıl kum taşından yapılmış, kaldırım taşlarının kırıkları arasında sarı bir çiçekleri bitmiş. Bu ıssız büyük kent bal rengi kumlar üzerine yayılmıştır. Mağara mezarlarında 40 hükümdar yatıyor. Bunlardan her biri de Mesih, kendisinden bir öncekinden daha görkemli bir mezarda uyuyor. Bu sarayları, sokakları, evleri, sarnışları görünce gözlerin insanları arıyor. Bunca güzellikler arasında yaşayanlar kimler diye kendi kendine soruyorsun. En sonunda canlı bir varlık görüyorsun. Bir tek ufacık boz bir sincap pazar yerinin ortasında ayağıcıyla burnunu kaşıyor. Benekli bir tavusla karşılaştığında olur. Bir kapının oymalı taşı üzerinde dimdik durmuş, oya gibi işlemeli mermerden bir ak perdenin önünde o geniş kuyruğunu açıp sermiş. Ya da bir maymun, minnacık kara bir maymun, 20 kulaç derinlikteki sarnıştan su içmeye gitmek üzere, kentin başlıca alanından geçiyor. Kuyunun duvarlarını halı gibi kaplamış sarmaşıklara tutuna tutuna suyun yüzüne kadar iner. O su içerken de bir arkadaşı kuyruğundan tutar düşmesin diye. Doğru mu bütün bu anlattıkların? Gözümle gördüm. O ölü kentte akşam nasıl olduğunu, renklerin nasıl değiştiğini de gördüm. Gitgide kendini bir panzehir taşının göbeğinde bulursun. Güneşin batmasına biraz kala, saat hiç şaşmadan bakarsın koca bir yaban domuzu, arkasından da bütün bütün ailesi ayaklarını sürüye sürüye kentin kapısından içeri giriyor. Kılları dikilmiş, dişleri de köpük içinde. Bunun üzerine taş bir heykelin, kör bir tanrının omzuna tırmanırsın. O pis hayvanı seyredersin. Gece için kendine bir saray seçer, kuyruğunu sallayaraktan inine girer gibi oraya girer. Sonra çöl rüzgarı çıkar, kumlar kayaraktan dalgalanır, duvarların dibinde de sesleri duyulur. Şimdi kıvrılıp uyuyoruz derler. Her şey karanlığın içine büzülür, ay çıkana kadar. Gel benden Mesi. Gör dünya neymiş. Bir bakarsın pek güzel, bir bakarsın pek çirkin. Yalnız çirkin şeyleri göstermem ben sana. Ne yazık ki bu güzel ya da çirkin dünya ne senin yaptığın resimlerle ilgilenir ne de benimkilerle. Onun tek kaygısı, tek işi yaşamak, sevmektir. Doğu içkileri yapmasını öğretirim sana. Hamak germesini öğretirim. Daha bin bir şey öğretirim. Kendi gözlerinle renk ne demekmiş, sonra sevmek ne demekmiş, onu da ikimiz birlikte öğreniriz. Belki o zaman güzel bir eser yaratırız. Gel gidelim. Mesi, niçin diye sordu. Niçin mi? Çünkü şu yeryüzünde neler var, insan gözlerini açıp da bunları görmeden, seyretmeden bir şey ne olursa olsun herhangi bir şey yapamaz da onun için. Sonra seni seviyorum ben yavrum. Gel, benlen. Seni burada tutan hiçbir şey yok. Bu toprakların insanı değilsin sen. Bilmiş ol ki çingeneler soyundansın sen. Yüzün aldatıyor seni. Beni de ancak deniz kokusu coşturur, sürükleyip götürür. Enginlere aşalım Mesi, mutlu olalım. Ayağa kalkmış, topun gölgesinde durmuş kıza bakıyordu. Farkına varmadan hava kararmaya başlamış, kısacık kış günü sona ermişti. Dümdüz denizin üzerinde ay ışıldıyordu. Yükselen suların ufacık dalgaları gelip gelip balçıkların üzerine serildikçe gümüş ışınlara bürünüyordu. Esinti kesilmişti. Ortalığın durgunluğu birkaç adım ötelerinde bir eşeğin sertleşmiş otları yerden çıkardığı sesi duyuyorlardı. Derken eşit aralıklarla çabuk çabuk bir şey vurur gibi boğuk sesler duyuldu. Ayın üzeri örtülü davulu andıran aylasından geliyordu sanki. Mesih hemen "Bu ne bu?" diye sordu. Bir yüreğin atışı gibi. "Nereden geliyor?" Dik yalvarışlarına kızdan böyle hiç beklenmedik bir karşılık alınca öyle büyük bir umut kırıklığına uğramıştı ki hemen konuşamadı. Sessizlik içinde şimdi kendisi de o acayip gürültüyü duyuyordu. Mesih gene oturduğu yerden biraz kaygıyla ona bakıyordu. Belliydi ki içinden "Dik saçmalıkları bıraksa da şu deniz aşırı düşleriyle canımı sıkmasa" diyordu. Hem pek çekici hem de onun anlayamayacağı şeylerdi bunlar. Dik birdenbire öyle bir değişmişti ki Mesih şaşırdı. "Vapur" diyordu. Gürültüsüne bakılırsa çift uskurlu bir vapur. "Göremiyorum ama iyi biliyorum ki kıyıya çok yakın." "Aa!" Sisin içinden bir fişek kızıl izini çizerekten geçmişti. "Tamam, manş sularından çıkmadan seyir işareti veriyor." Mesih için bu terimler Çince gibiydi. "Kaza mı olmuş?" diye sordu. "Kaza mı? Yok canım, işaret veriyor yalnız. İleriye doğru kırmızı bir fişek. İşte bak, şimdi de geriye doğru yeşil bir fişek. İki tane kırmızı da Kaptan Köprüsü'nde." "Ne demek bu?" "Cross Case hattının işareti. Bu gemiler Avustralya seferi yapar." "Hangi gemi acaba?" Sesi değişmişti. Kendisi için konuşuyor gibiydi. Öyle ki Mesih biraz alınmış gibiydi. Derken ayın ışınları denize gerili kara tülleri bir aralık iki yana ayırdı. Manştan aşağı inen geminin kara böğrünü gösterdi. Dört direkli, dört bacalı. Su kesimine kadar da dolu. Baralong olsa gerek bu. Ya da Boute. Yo, Boute'nin burnu yelkenli burnuna benzer. Kemane başlıdır. Hayır, Baralong bu. Avustralya'ya gidiyor. Bir hafta içinde güney yıldızının sulardan yükselişini görecek. Ne mutlu köhne tekneye. Gözleri karanlığı delercesine araştırıyordu. Daha uzakları görebilmek için kalenin yamaçlarına çıktı. Yalnız gözlerinin önünde denizin sisi gittikçe daha yoğunlaşıyordu. Geminin makina gürültüsü de gitgide zayıflıyordu. Mesih seslendi. Sesi sabırsızlıktan biraz kekre çıkmıştı. Dik gözleri gene enginde yan döndü. "Başının üzerinde güney yıldızının gökyüzünü aydınlattığını hiç gördün mü sen?" diye sordu. "Görülecek şeydir." Mesih kuru bir sesle "görmedim" diye karşılık verdi. "Görmeye de hiç niyetim yok." "Pek güzelse git kendin gör. Seni tutan mı var?" Mesih bunu söylerken başını yukarı dikmişti. Yüzü koyu renk kürkün arasından dışarı çıkıyor, gözleri karanlıkta elmas gibi ışıldıyordu. Örtünün kurşuni astarı ay aydınlığında gümüş kesilmişti. "Vallahi Mesih, ufacık bir tanrıça heykelini andırıyorsun." Kızın gözleri bu aşırı övgüden hoşlandığını hiç de göstermedi. Dik ne yazık gidiyordu, güney yıldızı bile bakılmaya değmez. Yanında onun güzelliğini gömmene yardım edecek biri olmadıkça. "Vapurun sesini duymuyorum artık." Mesih sakin bir sesle "Dik" dedi. "Diyelim şimdi sana geliyorum. Senin istediğin gibi." "Yo, heyecanlanma ne olur." "Diyelim böylece geliyorum. Seni sevmeden. Şimdikinden başka türlü sevmeden." "Olur ama kardeş gibi sevme yok. Parkta ne dedim de hatırlıyorsun ya." "Bilmem. Benim hiç erkek kardeşim olmadı. Neyse sana geliyorum. Diyorum ki götür beni oralara. Belki de zamanla seni gerçekten sevebilirim desem ne yaparsın?" "Seni güzel bir arabaya yerleştirdiğim gibi evine yollarım. Arabayla bile değil, yayan gönderirim." "Yok yok, şaka. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapmam. Yeterince cezamı görmüş olurum. Kendini gönlünce bırakıncaya kadar beklenmeye değersin sen. Sahi buna değer miyim sence? Evet, sanırım. Buna iyice inanıyorum gibi geliyor bana. Hiç farkına varmadın mı? Ne yazık ki bu konuda çok pişmanlık çekmişimdir. Bugün her zamankinden daha mı pişmanlık duydun? Sana karşı çok nankörüm. Ah, bilsem ki özgürlüğümden senin uğruna vazgeçmekle elde etmek istediğim şeye ulaşacağım. Yavrucuğum, sana yardım edebilmek için ömrümün 10 yılını veririm ama bütün sevgim bile bir işe yaramaz ki. Bak, bir gün sudan, çalılık bir ovadan geçiyordum. Orada 60 saat savaş olmuştu. Yerde 1200 ölü vardı. Bunları gömecek vakit bulamamıştık. Ne korkunç. Büyük bir kara kalem resim yapmıştım. İngiltere'de ne etki yaratacak, halkın hoşuna gidecek mi acaba diye düşünüyordum. Kanlı savaş alanını görmem benim için pek öğretici oldu. Renk renk zehirli, korkunç mantarlarla döşenmiş bir yeri andırıyordu orası. Böylesine çok sayıda insanın hep birden yok olduğunu o güne kadar hiç görmemiştim. O zaman anladım ki biz, kadın, erkek, hepimiz ancak birer araç gereciz. Başka hiçbir şey değil. Şimdi biliyor musun Messi, yeryüzünde resimden anlayan kaç kişi vardır? Çok çok 1200 kişi. Geri kalanı resimden anladıklarını ileri sürerler ama hiçbir şey anlamazlar. 1200. Toprağın üzerinde mantar gibi serilmiş gördüğüm ölülerin sayısı kadar. İnsanlar bu Afrikalı ölülerin eksikliğini duydu mu, başarımızın verecekleri, oya bağlı bulunduğu aynı sayıdaki canlılar oylarını vermezlerse, gerçek değer bunun eksikliğini duyar mı? Hayır. Şu yeryüzünden gelip geçen her insan için kesin olarak bir tek şeyin önemi vardır. Messi ile birleşmek. Vah zavallı Messi. Vah zavallı Dick, daha doğrusu. Neyse, bırak sana yardım edeyim cancağızım. Bir arada yaşayabiliriz, yan yana yürümeye çalışırız. Yanlış adım attığımız olur belki ama tek başına düşe kalka yürümekten daha iyidir böylesi. Doğru değil mi? Anlaşabileceğimizi sanmıyorum. Bilirsin, derler ki aynı meslekten olunca, bu saçma sözü uyduranın canı cehenneme, mağarada yaşıyordu, çiğ ayı eti yiyordu besbelli. Yanılıyorsun, ben ancak yarım kadın olurum. Şimdi olduğu gibi gene resim yapmak için didinir dururum. 7 günün 4 günü çekilmez biri olurum. Sanıyor musun ki senden önce kimse eline fırça almadı? Sanıyor musun ki usanç, sinir, sabırsızlık içinde geçen saatleri ben kendimden bilmiyorum? Ne mutlu sana ki sen bütün bunları 7'de 4 oranında duyuyormuşsun. Peki sen de aynı durumda olursan? Vallahi senin durumuna daha çok saygı gösteririm. Çünkü bunun nedenini, anlamını bilirim. Başkası bilemez. Neyse, bu tartışmanın hiçbir yararı yok ya. Böyle düşünüyorsan bu demektir ki beni sevmiyorsun daha. Deniz yükselmiş, neredeyse bütün balçık tabakalarını kaplamıştı. O ufak ufak dalgalardan 20'si gelip kumlara serildi de Messi ancak ondan sonra karşılık verdi. Ağır ağır konuşarak, "Sanırım ki sen benden daha iyisin Dick," dedi. "Yok canım, niye söyledim bunu?" "Anlatamam ki, pek sabırlı davranıyorsun. Ben ise bilirim, genellikle öfkelisindir. Bana sanatı, yaşamı anlatabilmek için bunca zahmete giriyorsun. Ah, görüyorum ki sana layık değilim ben." Dick bir ara şaşıra kalmış gibi kımıldamadan öyle durdu. Serüven içinde geçen yaşantısının bütün evrelerini gözlerinin önünde görür gibiydi. Geçmişi deşercesine gözden geçiriyor, gücünden yana duyduğu güveni, eserlerinden yana duyduğu böbürlenmeyi yeniden bulmaya çalışıyordu. Önce bir şey söylemeden eğildi, kızın sarındığı kürk örtünün ucunu usulca tuttu. Dudaklarına götürdü, sonra seninle görüşüm bulanıklıktan kurtuluyor, kafam mantıklı çalışıyor dedi. Sen yanımda oldun muydu, her şey aydınlanıyor. Ne yazık ki sen yanımda olmayınca sana verdiğim dersleri kendim uygulayamıyorum. Bir arada olursak bana yardım edersin. Yeryüzünde yalnız biz ikimiz varız, işte o kadar. Sonra yanında bulunmamdan hoşlandığını söylemiştin ya bana. Oo doğru, bilsen ne yalnızım ben. 2 yıl önce o küçük evi ilk tuttuğumda bahçenin bir ucundan öbür ucuna gider gelirdim. Ağlamaya çalışaraktan. Ben hiç ağlayamam Dik. Sen? Aa, ben hanidir ağlamaya falan çalışmadım. Peki neden üzülüyorsun? Neydi canını sıkan? Kendini çok yoruyordun besbelli ha? Bilmem. Gece rüyamda kendimi haytaymışım, mahvolmuşum. Londra'da açlıktan ölecekmişim gibi görüyordum. Ertesi günde akşama kadar hep bunu düşünüyordum. Bu da korkutuyordu beni. Ah ne korkuyordum. Bilirim ben bu sıkıntıları. Hepsinin en kötüsüdür. Şimdi bile geceleri beni uyandırdığı oluyor. Gel gelelim, senin bu duruma gelmemiş olman gerek. Ne yazık ki geldim. Senin o 7500 lira gelirini sağlam bir yere yatırdın mı? Devlet tahviline yatırdım. Güzel, daha iyi bir işe yatırabilirsin diyen olursa dinlememesi. Ben bile söylesem, paraları oradan çekme, kimseye de borç verme, kızıl saçlara bile. Merak etme, o kadar aptal değilim. Yılda 300 liraya kendilerini şeytana satacak insanlarla doludur şu dünya. Öyle kadınlar vardır ki dil dökerler, ağlarlar, sızlarlar, senden 5 lira, ondan 10 lira borç alırlar. Kadınlar da borçlarını hiç düşünmezler. Paranı sakla yavrum. Çünkü Londra'da parasızlık kadar korkunç bir şey yoktur. Böyle bir şeyin başıma gelebileceği düşüncesi beni çok korkutmuştur. Evet, bu düşünceyle ne korkular geçirdim. Ben ki dünyada hiçbir şeye inanmamakla övünürdüm. Hepimizin bir korkusu vardır. Önüne geçilmez, aşılmaz bir korku. Öyle bir korku ki insanı benliğinden bile vazgeçmeye kadar sürükler. Dik'in de başından geçen parasızlık, yoksulluk onu öyle etkilemişti ki düşündükçe iliklerine kadar donar gibi olurdu. Bu yararlı anı hep aklındaydı. Ne zaman çıkarları üzerinde bir tartışmaya girişecek olsa kurtuluş yolu olarak hep buna sarılırdı. Vaktiyle güle oynaya tattığı yoksulluktan şimdi çok korkuyordu. Messi ay aydınlığında onun yüzünü inceliyordu. Avutur gibi bir sesle "Senin çok paran var şimdi," dedi. Dik pek ağırbaşlı bir tavırla "Ne kadar kazansam gene de eksiğim kalır," dedi. Sonra güldü. "Hesabımı kapatabilmek için hep 3 para eksik kalacak." "Niye 3 para?" Bir gün bir yolcunun bavulunu Liverpool Caddesi'nden Blackfriars Köprüsü'ne kadar taşıdım. 6 paralık bir yerdi bu. "Yo gülme. 6 paraydı bu işin karşılığı. Bu 6 paraya da müthiş ihtiyacım vardı. Adam bana 3 para verdi. Hem de utanmadan altın değil de gümüş. Onun için ne kadar çok kazanırsam kazanayım, bu 3 para alacağım olarak kalacak." Dik'in böyle konuşması tuhaftı. Çünkü kazanç gözetmeden çalışmanın kutsallığı üzerine daha biraz önce ders vermişti. Messi gerçekten tuhaf buluyordu bunu. Çünkü onun bütün amacı bol bol para kazanmak değil, alkış kazanmaktı. O küçücük kesesini çıkardı, ciddi bir tavırla içinden 1 tane 3 para aldı. "İşte ben veriyorum sana alacağını Dik," dedi. "Bu derdi kafandan silip at artık. Hesabın kapandı mı şimdi?" Dik çabucak "Evet," dedi. Pek duygulanmıştı. "Evet, alacağımı 1000 katıyla aldım. Bu paracığı saatimin kösteğine takacağım. Sen bir meleksin Messi." Messi ayağa kalkarken "Vücudum baştan başa uyuşmuş," dedi. "Parmaklarımın ucu da donuyor. Aa bak, örtü bembeyaz. Senin bıyığında. Hiç farkında değildim havanın bu kadar soğuk olduğunu." Dik'in pardösüsünün omuzunda hafif bir çiğ parlıyordu. O da dalmış, her şeyi unutmuştu. Gülmeye başladılar. Ağırbaşlı konuşmaları da böylece sona erdi. Isınmak için çiğlerin arasından koşmaya başladılar. Sonra arkalarına döndüler. Ayaza çeken havanın ay aydınlığında suları yükselmiş denizin güzelliğini, katır tırnağı çalılarının o kara kara kümelerini seyrettiler. Dik buna da ayrıca sevindi. Messi de renkleri onun gördüğü gibi görebiliyordu. Sisin karasında maviyi, parmaklıkların kurşunisinde moru seçebiliyordu. Kısacası her şeyi gelişmemiş gözlerin gördüğünden başka türlü görüyordu. Dick sevinçliydi ya, Messi de genellikle kapanık, durgunken şimdi bir ay ışını ondaki çocukluk coşkunluğunu birden uyandırıvermişti. Çıtır pıtır konuşmaya başladı. Kami'yi anlattı. Ustaların en akıllısıymış. Atelier arkadaşlarını anlattı. Polonyalı kızların bu kadar çok çalışmalarını önlemeliymiş, yoksa öleceklermiş. Fransız kızları birçok şeylerden ballandıra ballandıra söz ederlermiş ama bunları hiç de yapmazlarmış. İngiliz kızları pek rüküş şeylermiş. Hiçbir ilerleme umutları yokken gene de direnirlermiş, isteğin yetenek demek olmadığını bir türlü anlamazlarmış. Amerikan kızları midelerini bozacak biçimde yemek yerlermiş. Öyle de sert, cırlak bir sesleri varmış ki, sıcak günlerin sessiz çalışmaları arasında sinirler gerginken insanı çileden çıkarırlarmış. Rus kızları pek gürültücülermiş, laf dinlemezlermiş, hiçbir şey onları yola getiremezmiş. Boyuna da hortlak hikayeleri anlatıp arkadaşlarını avaz avaz bağırtırlarmış. O hantal Alman kızları bir şey öğrenmeye gelirlermiş, öğrenirlermiş de ama durmadan da gene eski tabloların örneklerini çıkarırlarmış. Dick artık kendinden geçmiş, öyle dinliyordu. Konuşan Messi'ydi çünkü. Paris'teki, daha başka yerlerdeki çeşitli ülkelerden gelme gençlerin çalıştıkları atelyeleri o da tanırdı. Pek değişmemiş dedi. Öğle yemeği sırasında gene boya çalıyorlar mı? Messi çalmıyorlar, yürütüyorlar dedi. Aa, öyle gelmiş öyle gider ayol. Gözüm toktur benim. Ancak lacivert boya yürütmüşümdür. Düşün, beyaz boya yürütenler bile var. Ben de yürüttüm. Ama insan nasıl dayanır paletler duvara asılı dururken? Akan boya herkesin malı demektir. Toplayıp almakla kurtarmış olursun. Kolayca aksın diye içine bir damla zeytinyağı bile konmuştur. Ayrıca herkes boyasını ziyan etmemeyi de öğrenmiş olur böylece. Senin boyalardan birkaçını yürütebilsem Dick, böylelikle senin başarından da bir parça almış olurum belki. Ne verirsin hiç kaygı tasa çekmeden, hiç uğraşıp didinmeden, kimseden de çalmadan başarıya ulaşmanın sırrını öğretirsem sana? Söz ver, beni dinleyeceksin. Hadi dinliyorum. İlk önce işine ara vermemek bahanesiyle yemek yemeyi unutma yok. Dick burada karşısındakinin kim olduğunu bildiği için sanki gelişigüzel söylüyormuş gibi ekledi. Nitekim geçen hafta 2 gün öğlen yemeğini es geçtin. Yo yo, yalnız 1 gün. Neyse, o bile çok. Üstelik rahatım bozulmasın diye akşam yemeği yerine bir fincan çaya bir tek bisküvi batırıp yemekle yetinmek de yok. Alay ediyorsun Dick. Ömrümde bu kadar ciddi konuşmamışımdır. Ah sevgilim, sevgilim, anlayamadın mı? Daha benim için sen ne demeksin? Nasıl olur? Bütün dünya seni soğuktan nezle etmek, sıcaktan bunaltmak, yağmurda iliklerine kadar ıslatmak, paranı çalmak, yorgunluktan iyi beslenememekten öldürmek için tuzak kuracak da benim sana göz kulak olmak için ufacık bir hakkım bile olmayacak, öyle mi? Soğukta sıkı giyinecek kadar akıllılık gösterdiğini bilsem? Ben senin kadar sinir adam görmedim Dick. Sen yokken ne yapıyordum söyler misin lütfen? Ben burada yoktum, bilmiyordum. Şimdi dur, buradayım. Yağmur başlayınca eve dönmeni söyleyebilmek hakkını kazanabilmek için varımı yoğumu veririm. Başarını bile verir misin? Bak hele, yağmurda şemsiyesiz Edvair yolunda mağaza mağaza dolaştığını bilirsem, binlerce milyonlarca insan beni göklere çıkarmış umurumda mı ya? Hadi yavrucuğum, dönelim. Vakit geldi. Güle söyleye Londra'ya döndüler. Gara girince idman hareketlerinin güzelliği, sporun yararları üzerine Dick'in döktürmekte olduğu söylev yarım kaldı. Tutturmuş, ille de Messi'ye bir at vermek istiyordu. Kendi atıyla birlikte bunu da Londra'dan 25 kilometre kadar uzaktaki bir yerde besletip baktıracakmış. Messi de haftada 2-3 kez onunla birlikte ata binecekmiş. Sağlığı bakımından çok yararlı olurmuş. Messi saçmalama dedi. Yakışık almaz. Kime ne? Kim karışırmış? İstersen bu akşam bir dene bakalım. Londra'da bir tek kişi var mı bizim ikimizin ne yapıp edeceğimiz umurumda olsun? Böyle biri çıkacak olsa bile cesaret edebilir mi? Göster bakayım bana. Messi sokak lambalarına, Sis'e, caddedeki korkunç gürültü patır diye baktı. Dick doğru söylüyordu. Gel gelelim at gene de sanatın yerini tutamazdı. Kimi vakit pek şekersin dedi. Kimi vakit de deliliğin tutuyor. Ne at istiyorum ne de bu akşam beni eve kadar götürmek üzere yolunu uzatmanı. Tek başıma giderim ben. Ha, söz ver bakayım bana. Hesaplarındaki o 3 paralık açığı bir daha hiç düşünmeyeceksin. Onun için artık kendini yiyip bitirme yok. Kaygısız, tasasız çalış. Büyüklük tasla da bu kadar küçük şeyler üzerinde durma. Dick'in kendi sözlerini kibarca ona yöneltmiş oluyordu. Dick onu arabaya bindirdi. Messi kısaca güle güle dedi. Pazara geliyorsun. Çok güzel bir gün geçirdim. Dick, niçin hep böyle kalmayalım? Çünkü aşk da resim gibidir. İlerlemezsen gerilersin. Hep bir noktada kalamazsın. Güle güle Messi.